Sayfa 343. Walter Heisler'e telefon açtı. Sizden bir iyilik istemek zorundayım dedi. Hartman'ın otelini aradım. Adam otelden hesabını kapatmadan ayrılmış. Bavulunu orada bırakmış olmalı. İçindekileri rahat rahat gözden geçirmek istiyorum. Biliyorsunuz bir kovuşturma başlatıldıktan sonra kişinin kişisel eşyası bizim sayılır. Kovuşturma başlattınız mı? Hayır, henüz değil ama öyleyse bana büyük bir iyilik yapıp Hartman'ın eşyasını bana, otelime yollatabilir misiniz? Herhalde bu yapılabilir. Bu işin Heisler'in hoşuna gitmediği belliydi. Ekledi ama yine de kurallara aykırı bu. Genç kadın içtenlikle teşekkür ederim Walter deyip telefonu kapadı. Ben arkasında hala şortu olduğu halde ona yaklaştı. İşte buna eksiksiz bir servis denilir dedi sırıtarak. Anna ona bir atlet fırlattı. Boğazının kuruduğunu hissederek dışarısı oldukça serin dedi. Ben endişeyle etrafına bakınarak otelden çıktı. Duş alıp tıraş olduğu için üstünde hala içinde uyuduğu kostüm olmasına rağmen kendini tazelenmiş hissediyordu. Yoğun trafikli geniş caddeye, oradan da Stad Park'a saptı. Kendini her türlü tehlikeye açık hissederek sağa döndü ve şehrin birinci bölgesine yöneldi. Son yarım saati birbiri arkasından telefonlar ederek geçirmişti. Önce bir bağlantısını Seymen adalarında yaşayan bir arkadaşının arkadaşının uykusundan uyandırmıştı. Adam iki kişilik bir denetim ve araştırma servisi işletiyor. Görünürde çok uluslu şirketler için tutacakları adamların geçmişini araştırıyordu. Firma gerçekte daha çok oradaki bankaların gizliliğini delmek için nedenleri olan bazı zengin kişiler veya çok uluslu şirketler tarafından tutuluyordu. O'Connor güvenlik araştırmaları bir İngiliz bankasına güvenlik görevlisi olmak için Seymen adalarına gelen ve orada kalan Fergus O'Connor adında İrlandalı bir göçmen ve eski polis memuru tarafından çok gizli bir iş olarak kurulmuştu. Önce güvenlik görevlisi, sonra da güvenlikten sorumlu müdür olmuştu. Bağlantılar ağıyla uzmanlığının pazarlanabileceğini keşfedince, güvenlik işlerinden sorumlu bütün öbür yöneticileri tanıyor, kimlerin rüşvet aldığını, kimlerin ise almadığını, sistemin nasıl çalıştığını biliyordu. Kendi hesabına çalışmaya başlamıştı. Fergus telefon almacının içine bu iş önemli olursa iyi olur diye bağırmıştı. Ben orasını bilemem ama senin için son derece kazançlı olacağı kesin diye karşılık vermişti. Fergus hemen yumuşamıştı. İşte şimdi oldu. Ben ona bir şifre listesiyle teletransfer numaraları okumuş ve akşama doğru tekrar telefon edeceğini bildirmişti. Fergus itiraz etmişti. Bu iş bundan çok daha fazla zaman ister. Her zamanki ücretini ikiye katlasak da mı? Bu çalışmanı hızlandırır mı? Hem de nasıl? Araya kısa bir sessizlik girmişti. Senin hakkında korkunç şeyler söylendiğinden haberin var mı? Ne demek istiyorsun? Bir sürü saçmalık işte. Dedikodu çarkının nasıl döndüğünü bilirsin. Bir cinayet çılgınlığına kapıldığını söylüyorlar. Şaka ediyorsun. Öz kardeşini öldürdüğünü söylüyorlar. Ben yanıt vermediyse de kötü olmuştu. Bu söylenenlerde bir anlamda gerçek payı yok muydu? Fergus devam etmişti. Bunun gibi delice şeyler işte. Benim uzmanlık alanıma girmez ama insanların sırf ortalığı karıştırmak için finans dünyasında nasıl söylentiler yaydıklarını bilirim. Dedim ya, bir sürü saçmalık. Yine de birisinin bu söylentileri çıkarmaya karar vermesi ilginç. Tanrım, ben uyarılarına teşekkür ederim derken başının döndüğünü hissetmişti. Kendini toparlamak için birkaç kez derin nefesler aldıktan sonra başka türden bir araştırma firmasının New York ofisindeki bir genç kadınla ikinci telefon görüşmesini yapmıştı. Bu şirket uluslararası geniş kapsamlı ve yasaldı. Çalışanları eski FBI ajanları, hatta birkaç eski CIA yöneticisiydi. Knapp şirketi, şirketlerin potansiyel iş ortakları hakkında araştırmalar yapmasına, memurlar arasındaki suçların zimmete para geçirmelerin, şirket bünyesi içindeki hırsızlıkların aydınlanmasına yardımcı oluyordu. Özetle, küresel ölçekli bir dedektiflik bürosuydu. Zaman zaman Hartman sermaye yönetimi tarafından görevlendiriliyorlardı. Knapp'ın yıldız dedektiflerinden biri, Megan Crosby idi. Harvard Hukuk Fakültesi mezunu olan bu genç kadının şirketler adına denetimler yapmakta olağanüstü bir becerisi vardı. Denetçilerin, kuşkulu yatırımcıların veya rakiplerin dikkatinden kaçmak üzere dizayn edilmiş Bizansvari örtülü şirket yapılarını ortaya çıkarmada ve çözümlemede acayip bir hüner sahibiydi. Kimin kime sahip olduğunu, hangi hayali şirketin arkasında kimin olduğunu keşfetmede de kimseden geri kalmıyordu. Bu işi nasıl yaptığını kimseye açıklamazdı. Ben Megan'ı birkaç kez yemeğe çıkarmıştı. Onu arada bir Avrupa'dan aradığı için de genç kadın ona evinin telefon numarasını vermişti. Bu gece telefona sağ sabahın uççu, kim arıyor diye yanıt vermişti. Ben Hartman, Megan. Kusurumu bağışla ama önemli bir sorun var. Megan'ın eli açık müşterisinin adını duyunca dikkat kesilmişti. Senin için ne yapabilirim? Ben sesini alçaltarak önemli bir iş anlaşması için Amsterdam'da bulunuyorum. Philadelphia'da merakımı uyandıran Vortex Laboratuvarları adında küçük bir biyotek firması var. Yardımını isteyen Anna ona Vortex'ten söz etmişti. Firmanın kimin malı olduğunu, kimlerle gizli ortaklıkları olduğunu, bu gibi şeyleri öğrenmek istiyorum. Genç kadın elimden geleni yaparım ama söz vermiyorum demişti. Bugün akşama kadar bir bilgi alabilir misin? Tanrım, Megan duraklamıştı. Hangi günün akşamından söz ediyoruz? Seninkinin mi, benimkinin mi? 6 saatlik fark çok şey fark ettirir. Şu halde senin gününün akşamı diyelim. Elinden geleni yap. Tamam demişti genç kadın. Bir şey daha. Paris'te çalışan Oscar Payout adında biri var. Hartman Sermaye Yönetimi bir zamanlar onu Paris'teki bir araştırma için kullanmıştı. Knapp hesabına çalışıyor. Onunla doğrudan bağlantı kurmak istiyorum. Viyana'nın en büyük yaya caddelerinden biri olan Graben, saat 10'da vitrinlere bakanlar, iş adamları ve turistlerle dolup taşıyordu. Genç adam Kohlmarkt'a saptı ve Café de Mel adlı ünlü pastanenin önünden geçerken iç açıcı vitrinine bakmak üzere durdu. Camdaki yansımada birisinin ona baktığını, sonra da bakışını hızla çevirdiğini fark etti. Üstüne iyi uyumayanlar cart yağmurluk giymiş uzun boylu ve eşkıya kılıklı bir adamdı bu. Dağınık kır saçları, kırmızı bir yüzü, benim hayatımda gördüğü en gür, hemen 200 santim kalınlığında siyah fakat yer yer biraz kırlaşmış kaşları vardı. Adamın yanakları fazla içki içmekten ileri gelen kırık kılcal damar ağlarıyla kaplıydı. Ben bu adamı daha önce gördüğünü biliyordu, buna emindi. Son birkaç günün içinde bu kırmızı yüzlü ve fırça gibi gür kaşlı adamı gördüğünü emindi. Ama nerede ve ne zaman? Bir yerde kalabalık içinde ama nerede? Yoksa yanılıyor muydu? Ya da paranoya kurbanı mı oluyordu? Veya düşmanlarının her yerde kendisine pusu kurduğunu mu hayal ediyordu? Ben tekrar bakmak için döndüyse de adam gözden kaybolmuştu. Ellen Bartlett, sevgili Bayan Navarro, görevinizi başarmanız konusunda korkarım farklı görüşlerimiz var dedi. Ne yazık ki beni hayal kırıklığına uğrattınız. Oysa sizden çok parlak beklentilerimiz vardı. Anna istihbarat bölümünden Robert Polozzi'ye telefon açmış fakat hiçbir uyarıya gerek görülmeden Bartlett'e bağlanmıştı. Telefon almacını boynuyla sol omzunun arasına sıkıştırmış olan Anna dinleyin beni diye itiraz etti. Çok önemli bir keşifte bulunmanın eşiğindeyim. Bartlett onu dinlemedi bile. Düzenli olarak bizimle bağlantı kurmanız gerekiyordu Ajan Navarro. Oysa sömestr tatiline çıkmış bir kolej öğrencisi gibi ortadan kayboldunuz. Anna fena halde sıkılarak, önce neler keşfettiğimi bir dinleseniz diyecek oldu. Hayır, siz beni dinleyeceksiniz Ajan Navarro. Size talimatım oradaki işinizi bitirmeniz ve aynen bunu yapacaksınız. Ramago'nun ortadan kaldırıldığını duyduk. Rosignol son şansımızdı, en iyi şansımız. Ona ulaşmak için ne gibi çareleri başvurduğumuzu bilemem ama adamın ölümüyle sonuçlandığı kesin. Görünüşe bakılırsa, gizlilik kavramınız konusunda yanılmışım. Bartlett'in sesi buz gibi soğuktu. İyi ama Sigma listesi? Bana bu konuyla ilgili gözetimden ve öncelikten söz etmiştiniz. Adamı hedef tahtasına dönüştürmeniz hiç hesapta yoktu. Görevinizin çok nazik olduğu konusunda sizi birkaç kez uyarmıştım, hem de birkaç kez. Anna midesine bir yumruk yemiş gibi olmuştu. Bir kusurum olduysa özür dilerim. Hayır Bayan Navarro. Asıl kusur bende. Sizi bu göreve ben atamıştım. Bu hususta uyarılmadığımı söyleyemem. Sebep inatçılığım. Bu görevde size güvenmek benim hatamdı. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Anna birden sıkıldığını hissetti. Saçmalamayı bırakın dedi. Suçlamalarınızı destekleyecek hiçbir bilgi yok elinizde. İdari suçlamalarla karşı karşıyasınız. Size en geç yarın öğleden sonra saat 5'te büromda bekliyorum ve bu randevuya yetişmek için bir özel jet kiralasanız bile umurumda değil. Adamın telefonu kapadığını Anna ancak birkaç saniye sonra fark etti. Kalbi çarpıyordu, yüzünde ateş basmıştı. Bartlett konuşmayı sona erdirmiş olmasa ağzına geleni söyleyecek ve hiç kuşkusuz kariyerini sonsuza dek noktalayacaktı. Hayır dedi kendi kendine, bunu zaten yaptın, her şey bitti. Bu birimle başının dertte girdiğini öğrenince Dupre 5 dakikanın içinde tüm yetkilerini sona erdirecekti. En azından ortalığı birbirine katmadan gitmemeliydi. Hoş bir çaresizlik duyuyordu. Asla inemeyeceğiniz bir ekspreste olmak gibi bir şeydi bu. Bari saldırmanın tadını çıkarsaydı. 29. Bölüm. Sayısız haber dergilerine kapak, sayısız biyografi ve belgesellere konu olan, hatta bazı filmlere de kısaca boy göstermiş olan Nazi avcısının dünyaca ünlü efsanevi Jacob Sonnenfeld'in ofisi, Salz Sor gazetedeki bu ufak, karanlık ve nispeten modern bir binadaydı. Ucuza mal satan mağazaların ve sevimsiz kafelerin sıralandığı kalitesiz bir sokaktı burası. Sonnenfeld'in telefon numarası bir yana telefon rehberinde adressiz olarak yer almıştı. Ben o sabah 8.30'da o numaraya telefon etmiş ve yanıt alınca şaşırmıştı. Kaba sesli bir kadın ona işinin ne olduğunu, büyük adamın için görmek istediğini sormuştu. Ben ona Yahudi soykırımından kurtulmuş birinin oğlu olduğunu ve Nazi rejimiyle ilgili kişisel bir araştırma yaptığını söylemişti. Bu konudaki prensibi bildiğine bağlı kaldı. Kadın o sabah efsaneyi görmesi istemini kabul edince ben daha da çok şaşırdı. Anna Navarro onu izleyecek birine izini kaybettirmek için başvurulabilecek önlemleri bir gece önce ona öğretmişti. Oraya gitmek için dizlediği dolambaçlı yolda fırça gibi gür kaşlı ve kırmızı suratlı adamı gördükten sonra birkaç kez geriye dönüşler yapmış, birdenbire karşı kaldırıma geçmiş, bir kitapçıya girmiş, bir yerden kitaplara bakarken beklemişti. İzini süren adamı ya şaşırtmıştı ya da adam her nedense tekrar fark edilmek istememişti. Şimdi Sonnenfeld'in Salstor gazetedeki İş alanına ulaşınca zile basarak içeri girdi ve asansörle 4. kata çıktı. Oradaki bir güvenlik görevlisi geçmesini işaret etti. Kapıyı açan genç kadın onu içeri alarak koridordaki bir sandalyeye oturmasını işaret etti. Koridorun duvarları Sonnenfeld'i öven plaketler ödüllerle kaplıydı. Ben bir yandan beklerken cep telefonu çıkardı ve Paris'te çalışan dedektif Oscar Peyo'da bir mesaj bıraktı. Sonra bir gece önce görgü kurallarına aykırı olarak terk ettiği oteli aradı. Otelin santral görevlisi, "Evet Bay Simon," diyerek benim garibine giden bir laibalilikle yanıt verdi. "Evet efendim, sizin için bir mesaj var. Bir dakika bakayım. Bay Hans Hoffman adındaki birinden acil olduğunu söylüyor." "Ben teşekkür ederim," dedi. "Lütfen biraz bekler misiniz Bay Simon? Müdür bana işaret etti, sizinle konuşmak istiyormuş." Otel müdürü kalın ve otoriter bir sesle lafa karıştı. "Bay Simon, oda hizmetçilerimizden biri onu tehdit ettiğinizi söyledi. Ayrıca dün gece burada bir olay olmuş, silahlar patlamış. Polis bu yüzden sorguya çekilmeniz için hemen buraya dönmenizi istiyor." Ben hemen son düğmesine bastı. Müdürün onunla konuşmak istemesi hiç şaşırtıcı değildi. Otele maddi zarar verilmişti. Polise haber vermek müdürün göreviydi. Fakat adamın sesinde yetkililerin tüm forsu tarafından desteklenmiş birinin zorbaca özgüveni vardı. Ben bunu tehlike işareti olarak anlamlandırdı. Özel dedektif Hoffman'ın o kadar acil olarak istediği ise ne olabilirdi? Sonnenfeld'in bürosunun kapısı açıldı ve çökük omuzlu ufak tefek ihtiyar bir adam görünerek beni içeri geçmesini işaret etti. Benim titrek bir elle elini sıktı ve üstü tepeleme yüklü bir masanın arkasına geçip oturdu. Jacob Sonnenfeld'in fırça gibi kırlaşmış bıyığı, sarkık gerdanı, iri kulakları ve çevresi kızarmış soluk gözleri vardı. Modası geçmiş denecek şekilde geniş ve beceriksizce bağlanmış bir kravat takmıştı. Kareli bir ceketin altına güve delikleri içinde kahverengi bir kazak, yelek giymişti. Sonnenfeld damdan düşer gibi "Birçok kimseler arşivlerime bakmak istiyor," dedi. "Kimi iyi nedenlerle, kimi de o kadar iyi olmayanlarıyla. Siz niçin geldiniz?" Ben öksürerek genzini temizledi fakat Sonnenfeld boğuk sesiyle devam ediyordu. "Babanızın Yahudi soykırımından kurtulanlardan biri olduğunu söylüyorsunuz. Öyle de olsa ne fark eder? Bu gibilerden bugün hayatta olan binlercesi var. Çalışmalarımla niçin o kadar ilgileniyorsunuz?" Ben ona doğruyu söylemeye cesaret edebilir miyim diye merak ediyordu birdenbire. "Onlarca yıldan beri Nazileri avlıyorsunuz," diye başladı. "Onlardan bütün kalbinizle nefret ediyor olmalısınız. Aynen benim gibi." Sonnenfeld boşver gibilerinden bir el hareketi yaptı. "Hayır, ben nefret eden biri değilim. Bu işte 50 yıl aşkın zamandan beri nefretten güç alarak çalışamazdım. Öylesi içimi yer bitirirdi." Ben bu sözlere pek inanmadığı gibi Sonnenfeld'in dindarlığından rahatsız olmuştu. "Ben şahsen savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiğine inanıyorum," dedi. "İyi de onlar gerçekte savaş suçluları değiller, öyle değil mi?" "Öyle de olsa ne fark eder? Bu gibilerden bugün hayatta olan binlercesi var." Sonnenfeld boşver gibilerinden bir el hareketi yaptı. Hayır, ben nefret eden biri değilim. Bu işte 50 yılı aşkın zamandan beri nefretten güç alarak çalışamazdım. Öylesi içimi yer bitirirdi. Ben bu sözlere pek inanmadığı gibi Sonnenfeld'in dindarlığından rahatsız olmuştu. Ben şahsen savaş suçlularının cezasız kalmaması gerektiğine inanıyorum dedi. İyi de onlar gerçekte savaş suçluları değiller, öyle değil mi? Bir savaş suçlusu savaşa ilişkin amaçları uğruna cürüm işlemiştir, öyle değil mi? Savaşın kazanılmasına yardımcı olmak için adam öldürüyor ve işkence ediyor. Ama söyleyin bana, Nazilerin savaşı kazanmak için milyonlarca masum insanı katletmelerine ve gazetelerinde ölüme yollamalarına gerek var mıydı? Tabii ki hayır. Bunu sadece ideolojik nedenlerle yaptılar. Dünyayı temizlemek için yaptıklarına inanıyorlardı ama tamamıyla gereksizdi. Ayrıca değerli savaş kaynaklarını heba etti. Soykırım kampanyalarının savaş çabalarını engellediğini söyleyebiliriz. Hayır, bu adamlar kesinlikle savaş suçlusu değillerdi. En sonunda anlayan ben, öyleyse onlara ne diyorsunuz diye sordu. Sonnenfeld altın dişlerini meydana çıkaran bir gülümseyişle, onlar birer canavardırlar. Ben derin bir soluk aldı. İhtiyarının zevcesine güvenmek zorundaydı. İşbirliğini elde etmenin biricik yolu buydu. Öyleyse sizinle açık konuşayım, Bay Sonnenfeld. Kardeşimin, ikiz kardeşimin, hayattaki en yakın arkadaşımın bu canavarlarla öyle ya da böyle ilişiği olan kişiler tarafından öldürüldüğüne inanıyorum. Sonnenfeld öne uzandı. Şimdi aklımı karıştırdınız, dedi. Sizinle kardeşiniz savaşa katılmış olamayacak kadar gençsiniz. Sözünü ettiğim olay bir hafta önce oldu. Sonnenfeld kaşlarını çattı, inanamıyormuş gibi gözleri kısılmıştı. Neler söylüyorsunuz siz? Sözlerinizden bir anlam çıkaramadım. Ben Peter'ın yaptığı keşfi özetledi. Bu belgenin kardeşimin dikkatini çekmesinin bir nedeni vardı. Kurul üyelerinden biri özbabamızdı. Kısa bir aradan sonra ekledi, Max Hartman. İhtiyar adam dona kalmıştı. Neden sonra bu adı biliyorum dedi. Hayır işlerine büyük bağışlarda bulunmuştu. Ben donuk bir sesle açıkladı. 1945 yılında babamın davalarından biri Sigma adında bir kuruluştu. Öbür kurucuların arasında birçok batılı sanayici ve bir avuç Nazi ileri geleni vardı. Simon Obersturmfuhrer rütbesinde biriydi ve adı Max Hartman'dı. Sonnenfeld'in sulanan gözlerinde hiçbir anlam değişikliği olmadı. Çok garip. Sigma dediniz değil mi? Aman tanrım. Siyah deri ceketli ziyaretçi, korkarım ki bu eski hikaye dedi. Özel dedektif gözünü kırptı. Konu eşiniz değil mi? Adam sıkılgan bir tavırla sırıttı. Çok genç ve güzel değil mi? Ziyaretçi derin bir göğüs geçirdi. Evet. Hem genç hem de güzel olanlar hepsinden beter. Bana sorarsanız onu unutun daha iyi. Zaten ona bir daha güvenemeyeceksiniz. Ziyaretçinin bakışı Hoffman'ın şık dizüstü bilgisayarına takılmıştı. Ne kadar güzel. Hoffman, eskiden nasıl başka şey kullanabildiğimi aklım ermiyor dedi. Teknik işlerden fazla bir şey anlamam. Ama bununla baş etmek kolay. Artık dosya dolaplarına acet kalmadı. Her şey burada. Bir sakıncası yoksa bakabilir miyim? Hoffman durakladı. Adamın biri sokaktan çıkıp gelmişti. Bir hırsız da olabilirdi. Ziyaretçiye tekrar baktı ve geniş omuzlarına, ince beline dikkat etti. Vücudunda bir gram bile yağ yoktu. Dizlerine yakın, uzak metal masa gözünü yavaşça araladı ve Glock'u yokladı. Hoffman belki başka sefere dedi. Bütün gizli dosyalarım burada. Onun için bana genç, güzel eşiniz ve seviştiği piç kurusu hakkında gerekli bilgileri verin. Ziyaretçisi niçin onu açmıyorsunuz dedi. Hoffman hızla başını kaldırdı. Bu bir istek değil, bir emirdi. Dedektif niçin buradasınız diye hırladı ama anında ucunda susturucu olan bir Makarov'un namlusuna bakmakta olduğunu fark etti. Adam bilgisayarı çalıştırın dedi yavaşça. Dosyalarınızı açın. Sonnenfeld size şu kadarını söyleyebilirim dedi. Bu belgenin asla açığa çıkmaması gerekiyordu. İsviçre bankaları tarafından yurt içinde kullanılması için düzenlenmişti. Sadece Zürih'in hazine bekçileri için. Anlayamadım. Sigma uzun zamandan beri bir efsane kisvesine bürünmüştü. Bir varsayımı somutlaştıracak en küçük bir kanıt kırıntısı ortaya çıkmamıştır. Çıkmış olsa bilirdim. Bana inanabilirsiniz. Şimdiye kadar değil mi? Sonnenfeld öyle gözüküyor dedi. Gerçekte hayali bir girişimdi. Bir paravan, bir hileydi. İki tarafın sanayicilerinin, ateşkesin, kusurları neler olursa olsun ayrı bir barış sağlamalarının çaresi. Kardeşinizin keşfettiği belge bunun biricik somut gerçeğiydi. Bir efsane kisvesi dediniz. O efsanenin iç yüzü neydi? güçlü iş adamlarını ve güçlü politikacıların çalınmış muazzam varlıkları ana vatandan transfer etmek için gizlice buluşmaları. Hitler'e karşı gelenlerin hepsi birer kahraman değildi, bunu bilmekte yarar var. Birçokları hiçbir şeyden sakınmayan pragmatistlerdi. Savaş çabalarının başarısızlığa mahkum olduğunu ve bunun sorumlularının kimler olduğunu biliyorlardı. Onları daha çok ilgilendiren kendi imparatorluklarını, sanayi imparatorluklarını korumaktı. Bu gibi planların varlığını doğrulayan kanıtlar bol. Ama biz planların sadece plan olarak kaldığına inanmıştık. Bu işe bulaşmış olan hemen herkes de zaten çoktan mezarındaydı. Ben hemen hemen herkes dediniz diye hatırlattı. Profesyonel konunuza giren birkaç kurul üyesini sorayım size. Naziler, Gerhard Lenz, Joseph Strasser. Sonuncu da ağzından çıkarmadan önce bir durakladı. Max Hartmann. Sonnenfeld susuyordu. Başını iri ve kemikli ellerinin arasına almıştı. Bunlar kim diye kendi kendine söylendi. Bu sizin sorunuz. Benimki de daima şu. Soran kim? Niçin bilmek istiyorsunuz?